Ayrım 28, Yırtıcı Kuş Wilbur Smith, sayfa 346. Vali Van de Velde ihtiyatlı bir adamdı. Başlangıçta Aboli'nin arabasını sürmesine izin vermedi. Karısına, seninki bir kapris yavrum dedi, seni reddetmeyi de istemiyorum. Ama adam kapkara bir vahşi, o atlardan ne anlar? O gerçekten çok iyi bir sürücü, ihtiyar Fredericus'tan kat kat üstün. Katinka güldü. Onun için seçtiğim üniformayla da harika duruyor. Van de Velde, zenci boynunu kırdığı zaman süslü koyu kırmızı ceketi ve pantolonu beni pek ilgilendirmeyecek diye yanıt verdi. Ama sonunda boyun eğdi. Aboli'nin kır atları sürmesini izlemeye başladı. Zenci ilk sabah valiyi konaktan kaledeki dairesine götürdü. Araba talim alanını aşar ve kalenin kapılarına yaklaşırken surlarda çalışan mahkumlar canlanarak aralarında mırıldandılar. Yüksek arabacı yerinde oturan Aboli'yi tanımışlardı. Zencinin beyaz eldivenli ellerinde uzun bir kırbaç vardı. Hal neredeyse bağırarak Aboli'yi selamlayacaktı. Ama tam zamanında kendini tuttu. Buna Barnard'ın yakıcı kırbacı da neden olmadı. Delikanlı onları yakalayan adamlara Aboli ile gemiden arkadaş olduklarını hatırlatmasının akıllıca olmayacağını anlamıştı. Hollandalılar ondan bir zenci dost değil sadece bir köle saymasını beklerlerdi. Hal Daniel'e telaşla ''Kimse Aboli'yi selamlamasın'' diye fısıldadı. ''Onu görmezlikten gelin. Bu sözlerimi diğerlerine de tekrarla.'' Bu emir iskeledeki mahkumlara hızla duyuruldu. Sonra da avluda çalışanlara. Araba kapıdan girdiği zaman şeref kıtası ve garnizondan subaylar valiyi selamladılar. Mahkumlardan hiçbiri bunlarla ilgilenmedi. Kendilerini makara, ip ve demir çubukla yaptıkları işe verdiler. Aboli arabacı yerinde gemilerin burunlarını süsleyen o tahtadan oyulmuş heykellere benziyordu. Gemi aslanlarına. Zencinin kara gözleri Hal'in bulunduğu tarafa kaymadı bile. Aboli kır atları merdivenin önünde durdurdu ve aşağı atlayarak basamağı indirdi. Valinin inmesine yardım etti. Van de Velde ördek gibi badi badi merdivenden çıkarak dairesine girdikten sonra Aboli de arabadaki yerine çıktı. Orada hiç kımıldamadan oturarak gözlerini ileride bir noktaya dikti. Bir süre sonra gardiyanlar ve nöbetçiler bu sessiz arabacıyı unutup kendi işlerine döndüler. Kalede her şey programa göre gelişti. Aradan bir saat geçti. Atlardan biri başını arkaya atarak sinirli sinirli kımıldandı. Hal göz ucuyla Aboli'nin hayvanı hafifçe sinirlendirmek için dizginleri çekiştirdiğini fark etti. Zenci sonra hiç telaş etmeden arabadan inip atın yanına gitti. Onun deriden yapılmış yanak kayışını tutarak hayvanın başını okşadı ve sevgi dolu sözler söyledi. O dokunur dokunmaz at sakinleşti. Aboli tek dizinin üzerine çökerek hayvanın ön ayaklarından birini kaldırdı, sonra da diğerini. Bir yara alıp almadığını anlamak için toynaklarına bakıyordu. Hala dizinin üzerindeydi ve atın gövdesi nöbetçiler ve ustabaşılarının onu görmesini engelliyordu. Zenci başını kaldırarak ilk kez Hal'e baktı. Bir an göz göze geldiler. Aboli belli belirsiz başını salladı ve sağ yumruğunu açtı. Avucunda sıkı bir rulo haline getirilmiş beyaz bir kağıt vardı. Zenci sonra yumruğunu sıkıp ayağa kalktı. Bütün atları inceleyerek dizginlerinde hafif değişiklikler yaptı. Sonunda dönüp yakındaki taş duvara yaslandı. O arada eğilerek çizmelerine bulaşmış olan ince beyaz tozları sildi. Hal Aboli'nin avucundaki küçük kağıdı usulca duvarda iki taşın arasındaki açıklığa sıkıştırdığını gördü. Zenci sonra doğruldu ve arabacı yerine çıkarak vali hazretlerinin canı istediği zaman gelmesini beklemeye başladı. Van de Velde hiçbir zaman hizmetkar, köle ya da hayvanı aldırmazdı. Kıratlar bütün o sabah koşum takımlarıyla sabırla beklediler. Aboli zaman zaman onları yatıştırmaya çalıştı. Öğleye doğru vali şirketin bürosundan çıktı. Arabaya binerek öğle yemeği için konağa gitti. Hava kararırken mahkumlar yorgun argın avluya indiler. Hal yere ayak basarken sendeledi ve düşmemek için elini duvara dayayıp rulo halindeki kağıdı Aboli'nin bıraktığı iki taşın arasındaki açıklıktan ustalıkla aldı. Esirler zindana indirildiler. Merdivenin yukarısındaki duvara takılı meşalenin ışığı yeterliydi. Hal kağıttaki mesajı okudu. Tanımadığı düzgün ve güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Hal'le babası Aboli'ye sık sık ders vermişlerdi ama zencinin harfleri iri, geniş ve biçimsizdi. Bu sözleri bir başkasının yazdığı anlaşılıyordu. Kağıda küçücük bir odun kömürü parçası da sarılmıştı. Hal bununla kağıdın arka tarafına yanıtı yazacaktı. Kaptan şerefiyle gömüldü. Hal bu satırları okurken kalbi hop etti. Demek babamın parçalanmış cesedini dar ağacından indiren Aboli'ydi diye düşündü. Onun babama bu saygıyı göstereceğini bilmeliydim. Kağıtta bundan başka bir tek kelime vardı. Altuğ'da. Hal bir süre bu sözcüğü düşündü. Sonunda Aboli ya da bir başkasının diğer mahkumun nasıl olduğunu öğrenmek istediğine karar verdi. Delikanlı usulca Altuğ'da diye seslendi. Uyanık mısın? Merhaba Hal, ne haber? Dışarıda biri seni soruyor. Altuğ da bu sözleri düşünürken uzun bir sessizlik oldu. Soran kim? Bilmiyorum. Hal durumu açıklayamadı çünkü gardiyanların bu konuşmaları dinlediğinden emindi. Yine uzun bir sessizlik oldu. Sonra Altuğ da seslendi. Ben bunu tahmin edebiliyorum. Sen de öyle. Ondan daha önce de söz ettik. Ona bir yanıt yollayabilir misin? Kendisine hayatta olduğumu bildir. Hal kömürün ucunu sivriltmek için duvara sürttü. Sonra da Altuğ da iyi diye yazdı. Küçücük sık harflerle yazmaya çalışmıştı ama yine de kağıtta başka yer kalmadı. Ertesi sabah mahkumları surlardaki çalışmalarına devam etmeleri için dışarı çıkardıkları zaman Daniel bir an Hal'in önüne geçti. Delikanlı da kağıt parçasını aldığı aralığa soktu. Aboli birkaç saat sonra valiyi konaktan getirdi ve yine arabayı merdivenin önünde durdurdu. Van de Velde dairesine girip gözden kaybolduktan sonra zenci uzun süre yerinden kımıldamadı. Sonra doğu tabyasındaki surlara konan kızıl kanatlı sığırcıklara bakmak için başını kaldırdı. Kuşlar o kederli ıslığa benzeyen sesleriyle ötüyorlardı. Aboli'nin gözleri kuşlardan Hal'e kaydı. Delikanlı da başını salladı. Zenci yine atlara bakmak için arabadan indi. Bir ara çizmelerini, şeritlerini düzeltmek için duvarın yanında durdu ve bir sihirbaz gibi kağıdı yarıktan aldı. Hal bunu görünce rahatladı. Böylece kendilerine bir posta kutusu bulmuş oluyorlardı. Aboli ile Hal her gün haberleşmek gibi bir hata yapmadılar. Bazen Aboli başını sallayarak Hal'e haber verinceye kadar aradan bir hafta ya da daha uzun bir süre geçiyordu. Zenci yine usulca duvara mesajı yerleştiriyordu. Hal de yanıt verdiği zaman aynı şeyi yapıyordu. Aboli onun için kağıt ve kömür de bırakıyordu. Delikanlının aldığı ikinci mesaj yine zarif ve düzgün yazıyla yazılmıştı. A güvende, orkide kalbini yolluyor. Hal o gece Altuğ'da'ya, bu orkide sözünü ettiğimiz o kimse mi diye seslendi. Sana kalbini yolluyor, senin güvende olduğunu açıklıyor. Onun bunu nasıl başardığını bilmiyorum ama mesaja inanmalı ve pek çok şeyde olduğu gibi bunun için de minnet duymalıyım. Altuğ'da'nın sesinden çok rahatladığı anlaşılıyordu. Hal kağıt parçasını burnuna götürdü. Ona kağıtta pek hafif bir koku varmış gibi geldi. Hücrenin köşesindeki ıslak samanların üzerinde büzüldü ve uykuya dalıncaya kadar Sukeyna'yı düşündü. Kızın güzelliği zindanın kışa özgü karanlığında bir mumun alevi gibiydi. Vali Van de Velde oldukça sarhoştu. Çorbayla ren şarabı, balık ve ıstakozla madeira içmişti. Koyun yahnisi ve güvercinli böreğe burgundy şarabı eşlik etmişti. Sığırla kırmızı bordo şarabını yutmuş, arada da güzel Hollanda cininden yuvarlamıştı. Sonunda sofradan kalkarak şöminenin önündeki koltuğuna yalpalaya yalpalaya gitti. Bir elini karısının koluna dayamıştı. Katinka onunla her zaman böyle ilgilenmezdi ama bütün akşam sevgi ve neşeyle davranmıştı. Valinin başka zamanlar hiç aldırmadığı şakalarına gülmüştü. Adamın kadehi tam boşalmadan onu zarif elleriyle doldurmuştu. Aslında vali Katinka'yla en son baş başa ne zaman yemek yediklerini hatırlamıyordu. Şöyle iki aşık gibi. Vali hiç olmazsa bu akşam koloniden kaba saba köylülerin ya da şirketin hırslı hizmetkarlarının dalkavukça iltifatlarını dinlemek, onlarla yemek yemek zorunda kalmamıştı. En iyisi aşk düşkünü, övünme meraklısı ukala Schroeder orada değildi. Van de Velde şöminenin önündeki deri kaplı büyük koltukta arkasına yaslandı. Sukeyna içlerinden birini seçmesi için nefis Hollanda purusu dolu kutuyu getirdi. Kız çok ince mumu ona doğru uzatırken vali şehvetle onun giysisinin yakasından içeri baktı. Katinka açık şöminenin önünde diz çökmüştü. Ama valiyi öyle sinsice süzüyordu ki adam bir an onun köle kızın göğüslerine baktığını fark ettiğini sandı. Ama genç kadın sonra gülümseyerek ateşte kızan şişi aldı ve beyaza dönüşmüş ucunu taş testideki kokulu şarabın içine daldırdı. İçki kaynadı ve dumanları tüttü. Katinka şarap soğumadan onu bir kupaya doldurarak kocasına getirdi. ''Güzel karıcığım.'' Van de Velde'nin dili biraz peltekleşmişti. ''Küçücük sevgilim.'' Buharları tüten kupayı Katinka'nın şerefine havaya kaldırdı. Bu olağanüstü ilginin bedelini ödeyeceğini biliyordu. Bunu anlayamayacak kadar sarhoş ya da saf dil değildi. Her zaman ödemesi gereken bir bedel vardı. Katinka valinin önünde diz çökerek başını kaldırdı ve yakınında bekleyen köle kıza baktı. ''Bu gecelik bu kadar Sukiyana, gidebilirsin.'' Kıza anlamlı anlamlı gülümsedi. ''Hanımım, efendim, tatlı bir uyku ve cennet rüyaları görmenizi diliyorum.'' O zarif tavırlarıyla karı kocayı selamladı ve odadan kayarcasına çıktı. Doğu işi oymalı kapıyı kaydırarak arkasından kapattı. Sonra yüzünü panoya dönüp sessizce diz çöktü. Hanımı böyle emretmişti. Katinka köle kızın kocasıyla arasında geçenleri seyretmesini istiyordu. Böylece aralarındaki bağı güçlendirecekti. Katinka Van de Velde'nin peruğunu çıkararak adamın başının tepesini öptü. Valinin çıkmaya başlayan saçları dudaklarına battı. Genç kadın gerileyerek baş parmaklarını kocasının şişman omuzlarına batırdı. Van de Velde zevkle içini çekti. Bunun nedeni sadece büzülen kaslarının gevşemesi değildi. Katinka'nın bu davranışının seksle ilgili lütufları için bir başlangıç olduğunu anlamıştı. Katinka, ''Beni ne kadar seviyorsun bakayım?'' diye sordu. ''Vali sana tapıyorum'' deyiverdi. ''Seni çok seviyorum.'' ''Sen bana her zaman çok iyi davranıyorsun.'' Kadının sesi boğuklaşmıştı. Vali ürperdi. ''Ben de sana iyi davranmak istiyorum. Babama mektup yazdım. Ona korsanın nasıl öldüğünü anlattım. Bütün bunların senin suçun olmadığını açıkladım. Mektubu Hollanda'ya giden kalyonun kaptanına vereceğim. Gemi şu anda körfezde demirli. Kaptandan mektubu babamın eline vermesini isteyeceğim.'' Van de Velde ihtiyatla ''O mektubu göndermeden önce görebilir miyim?'' diye sordu. ''Bu 17'lere vereceğim raporla birlikte giderse çok daha etkili olur. Ben de raporu aynı gemiyle yollayacağım.'' ''Tabii görebilirsin. Yarın sabah sen kaleye gitmeden önce mektubu sana getiririm.'' Katinka tekrar adamın başının tepesini öptü, sonra da ellerini onun omuzlarından göğsüne doğru kaydırdı. ''Vali, sen çok iyi bir eşsin.'' dedi. ''Sana aşkımı belirtecek bir şey vermek istiyorum. Bir eksiğin var mı? Bir mücevher, evcil bir hayvan, yeni bir köle... ''Şunu ihtiyar Petrus'una bir söyle.'' Katinka cilveli cilveli, ''Evet, basit bir isteğim var.'' diye itiraf etti. ''Benimki sadece bir kapris, bir mahkum zindanda yatıyor.'' Vali tahmin etmeye çalıştı. ''Bir korsan mı?'' ''Hayır, Altuğ'da adında bir köle.'' ''Ah evet, onu duydum. Asi bir kaçak. Bu hafta onun icabına bakacağım. Ölüm fermanı masamda zaten. Sadece benim imzamı bekliyor. Onu yavaş cana vereyim mi? İdamı seyretmek ister misin? Kaprisin bununla mı ilgili? Ben seni nasıl reddederim?'' Katinka kocasının kulağına, ''Altuğ'da'nın cezasını tecil etmeni istiyorum. Onu affet.'' Adam doğrulup oturdu. ''Sen çıldırmışsın.'' diye inledi. ''Bana çılgın demekle zalimlik ediyorsun.'' Katinka dudaklarını büzdü. Ama o bir kaçak. Altuğ'da ve yanındaki haydut sürüsü yakalanması için gönderilen 20 askeri öldürmüş. Onu hiçbir zaman serbest bırakamam. Onu serbest bırakamayacağını ben de biliyorum. Ama onun ölmesini engelle. Altuğ'da'nın kalenin surlarında çalışmasını sağlayabilirsin. Ben bunu yapamam. Vali tıraşlı kafasını salladı. Senin için bile yapamam. Katinka onu iterek arkasına yaslanmasını sağladı. ''Seni seven karın için bile yapmaz mısın?'' Adama yaşla dolan menekşe gözleriyle baktı. ''Bu zor olur.'' Van de Velde ne yapacağını bilemiyordu. Kadın ''Anlıyorum.'' diye mırıldandı. ''Babama o mektubu yazmam zor oldu. Onu yakmak zorunda kalmam hiç hoşuma gitmeyecek.'' Kocasına sokuldu. Vali boğuluyormuş gibi. ''Katinka.'' diye mırıldanarak burnundan soludu. ''Seni seviyorum.'' Katinka sordu ''Tecil.'' ''Bunu yapamam.'' ''O halde ben de öyle.'' Katinka kocasından uzaklaştı. Valinin suratı şişti, gözleri daha da patlaklaştı. Katinka kahkahalar atmamak için kendini zor tuttu. Van de Velde, ''Lütfen.'' diye inledi. ''Lütfen.'' Katinka yine sordu. ''Tecil.'' Mahsus adamın tepesine dikildi. Vali kişner gibi, ''Evet.'' dedi. ''Her şey, ne istiyorsan sana onu vereceğim.'' Kadın Van de Velde'nin kulağına ''Seni seviyorum kocacığım'' diye fısıldadı. Manzer Altuğda'nın kapısını açarak ''Dışarı çık, katil köpek!'' diye kükredi. Altuğda demirli kapıdan çıkınca gardiyan ona öfkeyle baktı. ''Yavaş canla dar ağacında dans etmeyeceğin anlaşılıyor, çok yazık. Ama çok sevinme. Senin de kalenin surlarında da aynı derecede eğleneceğiz. Barnard'la köpekleri bunu sağlayacaklar. Kışı çıkaramayacaksın. 100 gulden'e bahse girerim.'' Hal mahkumlardan oluşan sıranın başında alt zindandan çıktı. Altuğda'nın hemen aşağısında taş basamakta durdu. İki genç uzun bir an birbirlerini dikkatle incelediler. Gördükleri ikisinin de hoşuna gitti. Hal bana seçme hakkı verseler de diyerek gülümsedi. O zaman kız kardeşinin görünüşünü seninkine tercih ettiğimi söylerdim. Altuğda'nın sesinden onun daha uzun boylu biri olduğunu düşünmüştü. Genç adamın rengi soluktu, saçları parlaklığını kaybetmişti ve karmakarışıktı. Ama arkasındaki paçavraların arasından gözüken vücudu ince, güçlü ve esnekti. Yüzü güzel ve dost ifadeliydi, bakışları dürüsttü. Saçları dümdüz ve siyah, gözleri de badem biçimiydi. Ama İngiliz kanının annesininkine karıştığı belliydi. Çenesinin biçiminden azimli ve gururlu olduğu anlaşılıyordu. Altuğda gülerek Hale, ''Sen hangi beşikten yuvarlandın?'' diye sordu. Dar ağacının gölgesinden çıktığı için çok sevindiği anlaşılıyordu. ''Ben bir erkek istedim, bana bir çocuk yolladılar.'' Gardiyan mahkumları usta başına teslim ederken Barnard, ''Haydi gel, kaçak katil!'' diye böğürdü. ''Şu ara ilmekten kurtulmuş olabilirsin ama senin için zevkli birkaç oyunum var. Dağda arkadaşlarımdan bazılarının gırtlaklarını kestin.'' Garnizondakilerin Altuğda'nın cezasının tecil edilmesini acı duygular ve öfkeyle karşıladıkları belliydi. Barnard sonra Hale döndü. ''Sana gelince pis kokulu korsan, senin dilin fazla oynuyor. Bugün bir tek kelime söylersen seni bir tekmede şuradan aşağı uçurur, parçalarını da köpeklerime yediririm.'' Barnard iki genci birbirinden ayırdı. Hal'i yine iskeleye çıkardı. Altuğda'yı ise avluda çalışan mahkumların yanına gönderdi. Bu grup taş ocağından gönderilen blokları öküzlerin çektiği arabalardan indiriyordu. Ancak o akşam Altuğda'yı da diğer mahkumlarla beraber koğuşa kapattılar. Daniel ve diğerleri karanlıkta genç adamın etrafını sararak hikayesini ayrıntılarıyla anlatmasını istediler. Merdivenin yukarısına seslenemedikleri bütün soruları sordular. Bu sıkıcı, tek düze esaret hayatı ve yıpratıcı çalışmalar arasında yeni bir olaydı Altuğda. Hal ancak yahni kazanı mutfaktan getirildiği ve diğerleri aceleyle o azıcık yemeklerini yemeye koştukları zaman Altuğda'yla yalnız başına konuşma fırsatını bulabildi. ''Bir defa kaçmışsın Altuğda, o halde bunu tekrar yapma şansımız var.'' O sırada daha iyi durumdaydım. Kendi balıkçı teknem vardı, efendim bana güveniyordu. Kolonide istediğim gibi dolaşabiliyordum. Şimdi etrafımızı saran bu duvarlardan nasıl kaçabiliriz? Korkarım bu imkansız. Korku ve imkansız gibi sözler kullanıyorsun. Bu benim anladığım bir dil değil. Ben de ödlek biriyle değil, bir erkekle karşılaştığımı sanıyordum. Haşin sözlerini düşmanlarımıza sakla dostum. Altuğda Hal'in sert bakışlarına karşılık verdi. ''Bana ne müthiş bir kahraman olduğunu anlatacağına, dışarıdan nasıl haber aldığını açıkla.'' Hal'in yüzündeki sert ifade kayboldu ve Altuğda'ya gülümsedi. Bu genç adamın cesareti hoşuna gitmişti. Borda ateşine yine borda ateşiyle karşılık verebilmesi, Altuğda'ya yaklaşarak ona bu işin nasıl yapıldığını açıkladı. Sonra da ona son gelen mesajı verdi. Genç adam kağıdı parmaklıklı kapıya götürerek meşalenin merdivenden aşağıya süzülen ışığında inceledi. Sonunda, ''Evet'' dedi, ''bu kız kardeşimin yazısı. Yazısı bu kadar güzel olan başka birini bilmiyorum.'' O akşam iki genç Aboli'nin alması için bir mesaj hazırladılar. Zenciye ve Sukeana'ya, Altuğda'nın Skellum'un ininden kurtulduğunu açıkladılar. Ancak galiba Sukeana bunu zaten biliyordu. Çünkü ertesi gün hanımıyla birlikte kaleye geldi. Arabacının yerinde Aboli'nin yanında oturuyordu. Merdivenin önünde hanımının arabadan inmesine yardım etti. Hal Katinka'nın ziyaretlerine artık öyle alışmıştı ki kadının bir meleğinkini andıran yüzüne baktığı zaman acı duygular ve öfke hissetmiyordu. Daha da garibi Katinka'ya pek aldırmadı bile. Onun yerine köle kızı seyretmeye başladı. Sukeana merdivenin aşağısında durup bir kuş gibi her yöne çabucak baktı. Mahkum gruplarının arasında ağabeyinin yüzünü görmeye çalışıyordu. Altuğda avluda çalışıyordu. Makarayla henüz tamamlanmamış olan surların yukarısına çekilecek kapataş blokları çekiç ve keskiyle biçime sokuyordu. Yüzü ve saçları taşlardan fırlayan tozlardan bembeyaz kesilmişti. Una bulanmış bir değirmenciye benziyordu. Elleri aletler ve kaba taşlar yüzünden kanıyordu. Sukiyana sonunda onu görebildi. Ağabey kardeş uzun mutlu bir an birbirlerine baktılar. Sukiyana'nın yüzündeki sevinç ve mutluluk Halin gördüğü en güzel ifadelerden biriydi. Ama delikanlı kıza bir an bakabildi. Sukiyana sonra hanımının peşi sıra basamaklardan hızla çıktı. Kısa bir süre sonra kadınla köle kız tekrar gözüktüler. Vali Van de Velde de onlarla beraberdi. Karısını koluna almıştı. Sukiyana ise onları ciddi bir tavırla izliyordu. Köle kız ağabeyinden başka birini arıyormuş gibiydi. Arabacı yerine çıktığı zaman Aboli'ye bir şeyler mırıldandı. Zenci de buna karşılık sadece bakışlarıyla surları işaret etti. Kız Aboli'nin bakışlarını izleyerek iskeleye baktı. Hal orada ipin ucunu bağlıyordu. Delikanlı Sukiyana'nın kendisini aradığını anlayınca kalbi birdenbire hızla atmaya başladı. İki genç ciddi ciddi birbirlerine baktılar. Sanki birbirlerine çok yakındılar. Çünkü Hal sonradan Sukiyana'nın yüzünün her kıvrım ve açısını, boynunun zarif biçimini hatırladı. Sukiyana sonunda gülümsedi. Bu kısa ve tatlı bir andı. Delikanlı o gece koğuşta nemli samanların üzerine uzanarak o anı yeniden yaşadı. Uyku etrafını kara bir dalga gibi sararken belki yarın yine gelir diye düşündü. Ama Sukiyana haftalar boyunca bir daha gelmedi. Altuğda'nın Daniel'la Hal'in yakınında uyuyabilmesi için ona da samandan bir yatak yaptılar. Böylece karanlıkta usulca konuşabileceklerdi. Hal öğrenmek istedi. Dağlarda kaç adamın var? Başlangıçta 19 kişiydik ama üçünü Hollandalılar öldürdü. Beşi ise biz kaçtıktan sonra öldü. Dağlar çok zalim. Orada pek çok vahşi hayvan da var. Hal ya silahları diye sordu. Hollandalılardan aldığımız tüfekleri ve kılıçları var ama barut pek az. Belki de şimdiye kadar tamamıyla tükenmiştir. Dostlarımın yaşayabilmek için avlanmaları gerekiyor. Hal ama kendilerine başka silahlar yapmış olmalılar dedi. Evet, yay ve mızrak yaptılar ama uçlarına takacak demir parçaları yok. Hal ısrarla sordu. O vahşi bölgede saklandığınız yerler ne kadar güvenli? Dağların sonu yok. Yarlar çalı bürümüş labirentler gibi. Uçurumlar korkunç. Maymunların açlıklarından başka yol da yok. Hollandalı askerler dağlara çıkıyorlar mı? Hiçbir zaman. İlk uçurumu aşmaya bile cesaret edemiyorlar. Kış rüzgarları dağlardan gürültüyle inerken bütün akşamı böyle konuşarak geçiriyorlardı. Fırtınanın sesi kalenin surlarına doğru homurdanan bir aslan sürüsününkine benziyordu. Zindandaki mahkumlar titreyerek samanların üzerinde yatıyorlardı. Bazen konuşmalar ve umut onların soğuğa yenilmelerini engelliyordu. Ama yine de daha yaşlı ve bitkin mahkumlar hastalandılar. Göğüsleri ve boğazları sarı koyu bir balgamla doldu. Vücutları ateşte kavruluyordu. Sonunda boğulurcasına öksürerek öldüler. Yaşayanların etleri ateşten eridi. Zayıfladılar ama soğuk ve çalışma yüzünden kasları sertleşti. Hal o korkunç aylar sırasında iyice gelişip güçlendi. Sonunda ipi omzuna sararak tutma ya da içi harç dolu tahta kutuyu taşıma konusunda artık Daniel'la boy ölçüşecek hale geldi. Sakalı sık ve siyahtı. Kalın saç örgüsü kürek kemiklerinin arasından sarkıyordu. Kırbaç izleri sırtında ve kalçalarında kafesler çiziyordu. Başını kaldırarak uzaklarda mavi gibi duran dağların doruklarına bakarken gözlerinde sert ve acımasız bir ifade beliriyordu. Altuğda'ya karanlık hücrede dağlar ne kadar uzakta diye sordu. Altuğda açıkladı 10 fersa. Hal demek o kadar uzak diye fısıldadı. Peşinizde Hollandalılarla o kadar yolu aşıp dağlara nasıl ulaşabildiniz? Altuğda sana söyledim ya dedi, ben balıkçıydım. Her gün diğer esirleri beslemek için gidip fok balıklarını öldürüyordum. Teknem küçüktü, biz de kalabalıktık. Tekne bizi Falls körfezinden geçirerek dağların eteklerine zorlukla taşıdı. Kız kardeşim Sukiyana yüzme bilmiyordu. Bu yüzden onun tehlikeyi göze alarak bizimle gelmesine izin vermedim. Tekne şimdi nerede? Peşimizdeki Hollandalılar onu sakladığımız yerde buldular ve yaktılar. Her gece bu konuşmalar giderek daha kısa sürüyordu. Çünkü zorlana zorlana artık güç ve dayanıklılığın sınırlarına gelmişlerdi. Ama Hal ağır ağır Altuğda'dan işe yarayabilecek bütün ayrıntıları öğrendi. Dağlara götürdüğün adamların durumları nasıl? Onlar cesur erkekler, kadınlar da öyle. Grupta 3 de kız vardı. Cesur olmasalardı o güvenli esaret hayatından kaçmazlardı. Üstelik onlar birer cengaver de değiller, bir teki dışında. Kim bu cengaver? Onun adı Sabah, Hollandalıların eline düşmeden önce bir askerdi. Şimdi yine bir asker. Ona haber yollayabilir miyiz? Altuğ da acı acı güldü. Kalenin surlarının tepesinden bağırabiliriz ya da zincirlerimizi şakırdatırız. O bizi bulunduğu dağın tepesinden belki duyar. Eğer bir soytarı isteseydim Daniel'le beni eğlendirmesini söylerdim. Onun şakaları bir köpeğin bile öğürmesine neden oluyor. Ama yine de seninkilerden daha komik. Bana şimdi yanıt ver Altuğ'da. Sabaha ulaşmanın hiç yolu yok mu? Altuğ'da yanıt vermeden önce bir süre düşündü. Kaçtığım zaman Sukeana'yla koloninin acı badem çitinin ötesinde güvenli bir yer seçtik. Oraya birbirimiz için mesajlar bırakabilecektik. Sabah da o gizli yeri biliyor. Çünkü kız kardeşimi almak için döndüğüm gece orayı ona gösterdim. Tabii bu sadece bir kumar ama belki sabah benden bir haber almak için oraya gidiyordur. Hal bana anlattıklarını düşüneceğim dedi. Karanlık hücrede onun yakınında yatan Daniel genç adamın sesindeki güç ve otoriteyi fark ederek başını salladı. Hayretle sesi de tavırları da Kaptan Frankie'ninkine benziyor diye düşündü. Hollandalıların burada ona yaptıkları daha zayıf birini karaya oturturdu. Ama tanrım düşmanlar sadece onun maestra yelkenini güçlü bir rüzgarla şişirdiler. Hal babasının rolünü üstlenmişti. Sağ kalan denizciler de bunu kabul ediyorlardı. Gitgide daha çok genç adamdan liderlik etmesini bekliyorlardı. Devam etmek için onlara cesaret aşılamasını, akıl vermesini, böyle kötü durumda olan insanların hemen her gün arasından çıkması doğal olan anlaşmazlıkları sona erdirmesini, kalplerindeki umut ve azim kıvılcımının sönmesini engellemesini istiyorlardı. Hal ertesi akşam bir gece önce yorgunluğun yarıda kestiği savaş toplantısını sürdürdü. Demek Sukiyana sabah için nereye mesaj bırakılacağını biliyor. Altuğ da tabii biliyor diye yanıt verdi. Erste nehrinin kıyısındaki gövdesi oyulmuş bir ağaç bu. Sınır çitinin ötesindeki ilk nehri kastediyorum. Altuğ da sabahla bağlantı kurmaya çalışmalıyız. Sadece sabahla senin bildiğiniz bir şey var mı? Mesajın senden geldiğini, bunun Hollandalıların bir tuzağı olmadığını kanıtlayacak bir şey. Altuğ da bu konuyu düşündü sonunda. Aboli pusulaya sadece bu küçük Bobby'nin babası diye yazsın. Hal onun ne demek istediğini açıklamasını bekledi. Altuğ da kısa bir sessizlikten sonra sözlerini sürdürdü. Bobby, yani Robert, benim oğlum. Koloniden kaçtıktan sonra o vahşi bölgede doğdu. Bu Ağustos'ta 1 yaşında olacak. Annesi o sözünü ettiğim kızlardan biri. Adı dışında her bakımdan karım sayılır. Acı badem çitinin içindeki yerde bu adı benden başka hiç kimse bilemez. Hal demek bu duvarların ötesine uçmak için bizim kadar güçlü nedenlerim var diye mırıldandı. Aboli'ye verdikleri mesajı kağıdın boyu kısıtladı. Daha büyüğü gardiyanların ya da gözünden hiçbir şey kaçmayan Hugo Barnard'ın şüphelenmesine neden olabilirdi. Halle Altuğ da sönük ışıkta gözlerini kısarak ve en kısa ama anlaşılabilir bir mesaj yazabilmek için kafalarını zorlayarak saatlerce uğraştılar. Verilen yanıtlar Sukiana'nın sesiyle söyleniyordu sanki. İki gencin hoşuna giden kısa ama özlüydü bunlar. Arada nükteli ve neşeli de oluyordu. Hal Sukiana'yı gitgide daha fazla düşünüyordu. Köle kız kaleye tekrar geldiği zaman hanımının peşinden giderken gözleri önce Hal'in çalıştığı iskeleye kayıyordu. Ağabeyini daha sonra arıyordu. Aboli'nin duvardaki yarığa bıraktığı mektuplara yer olduğu zaman kısa, kişisel sözler ekliyordu. Örneğin Hal'in gür sakalına değiniyor ya da onun doğum gününün geçtiğinden söz ediyordu. Bu sözler Hal'i şaşırtıyor ve çok etkiliyordu. Hal bu doğum günü konusunu bir süre düşündü, sonra da bunu kıza Aboli'nin açıkladığına karar verdi. Gece karanlıkta Altuğ dayı kız kardeşinden söz etmesi için özendirmeye çalışıyordu. Böylece Sukiana'nın çocukluğuyla ilgili basit olayları, onun hoşuna giden ve nefret ettiği şeyleri öğrendi. Şimdi kuzeydeki dağlara baktığı zaman onların karla kaplı olduğunu ve kış güneşinde parladıklarını görüyordu. Rüzgar oradan esiyor ve sanki Hal'in ruhuna kadar işliyordu. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 358.